Ayrım 4. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 36. Yusuf karşılarındaki duvarda iki büyük fotoğraf arasında asılı gitarı gösterdi. "Bu da annenin miydi?" diye sordu. "Hayır, benim gitarım," dedi Yunus. "Gitar çalmasını da mı biliyorsun?" Yunus dostunun sorusuna yanıt vermedi. Kalktı, duvardan gitarı alıp karşısına oturdu, çalmaya başladı. Yusuf birden büyülenmiş gibi oldu. Bir çocuk ezgisine benziyordu çaldığı ama öyle güzeldi ki, arkadaşı da öylesine güzel çalıyordu ki, dinleyenin gözleri yaşlarla doluyor, zaman ve uzam duygusu silinip gidiyordu. Bitirdiği zaman Yusuf ne geçen sürenin ayrımındaydı ne de bulunduğu yerin. "Biraz daha çalamaz mısın?" dedi yalnızca. Yunus gene aynı ezgiyi çalmaya girişti. Sonra bitirince kalktı, gitarı yerine astı. Arkadaşının kendini toplayıp herhangi bir soru sormasına zaman bırakmadan, "Bunun adı Kuşlar," dedi. "Benim tek bestem. Yalnız anneme çalmıştım, şimdi bir de sana çaldım." Yusuf öyle dona kalmış, şaşkın şaşkın kendisine bakıyordu. "Şimdi başka şeylere dönelim," dedi Yunus. Bir başka odaya geçtiler. Burada saatler boyunca sayısız dil kitapları, dil plakları arasında bilinmeyen dilin gizlerini zorladılar. Ya da çalışma odasındaki kocaman radyoda cızırtılar içinde bilmedikleri dili konuşan insanları dinlediler. Kimi zaman bununla da yetinmediler. Arkasını okulda getirmek üzere kafa kafaya verip İspanyolca ya da Japonca öğrenmeye giriştiler. Yusuf bu işe her girişmelerinde her şeyi kendisiyle karşılaştırılmayacak ölçüde çabuk öğrenen, hatta kim bilir belki dünyanın tüm dillerini ana dili gibi bilip de yeni öğreniyormuş gibi davranan insanüstü bir yaratık karşısında bulunduğunu düşünmekten kendini alamadı. O dönemde iki dostun sınıf arkadaşlarının hemen hepsi, "Yunus'la Yusuf birbirine hiç benzemez, biri kekeler, biri kekelemez," deyip gülerlerdi. Ama aralarındaki gerçek ayrımı çok iyi bilirlerdi. Ne de olsa Yusuf'u hep ağzı açık, yüzünde silinmez bir gülümseme, gözlerini Yunus'un ağzına ya da gözlerine dikmiş görüyorlardı. Son günlerde ona eskisinden de büyük bir hayranlıkla bağlandığı açıkça belli oluyordu. Sınıfta, bahçede, yemekhanede, yatakhanede, her yerde, yürürken, ayakta dikilirken, otururken, her zaman, her durumda. Hepsi de Yunus'un bu sınıfa adımını attığı andan sonra sessiz sınıf arkadaşlarının tümden değiştiğini, başsız sonsuz bir şaşkınlık, bir hayranlık, bir mutluluk içinde yaşadığını biliyor, gözlerinin önünde doğup gelişmiş olan bu dostluğa çoktan alışmış olmaları gerekirken, zaman zaman Yusuf'un Yunus'u dikkatle dinlediğini gördükçe, kendinden daha küçük bir gezegen çevresinde dönen koca bir uydu görmüş gibi şaşırıyorlardı. Ancak bir kez daha bunu çok da aykırı buldukları söylenemezdi. Şimdi her konuda söylenecek bir sözü bulunduğunu, her konudan kahkahalarla gülünecek bir şeyler çıkardığını iyice anladıktan sonra, arada bir özellikle de karşılıklı kahkahalarının ardından birer ikişer yanlarına yaklaşıp, "Gene neyin dalgasını geçiyorsunuz?" diye soruyor. Böyle durumlarda daha çok kekelemesine karşın Yunus'un cömertçe baştan aldığı öyküyü soluklarını kekelemenin dalgasına uydurarak dinlemeye başlıyorlardı. Yunus onlarla konuşurken elleriyle bakışlarıyla öyküsünü bütünlemeye çalışsa bile söylemini kısa tutma yolunda en ufak bir çaba harcamadığından ilk günlerde olduğu gibi o sıralarda da sonuna dek dayanabildikleri enderdi. Öykü fazla uzadığı ya da kendi düzeylerini aştığı zaman karnına yalandan bir yumruk atıyor. "Ulan Yunus, sen ölüyü bile güldürürsün. Şu kekemeliğin olmasa bayağı kıyak bir herif olacaktın," diyerek yanlarından uzaklaşıyorlardı. Yunus gözlerinde belli belirsiz bir hüzün, bir süre arkalarından bakıyor, "Orospu çocukları," diye söylenerek ünlü kahkahasını koyveriyor. Arkasından da şaşmaz bir yankı gibi Yusuf'un kahkahası patlıyordu. Çocuklardan biri şimdi iki arkadaşın ikide biri hiç kimsenin üzerinde durmadığı, yalnız adını bildiği bir takım diller üzerinde çalıştıklarını görünce, böyle bir sürü dil öğrenmeye kekemeliğin verdiği aşağılık duygusuyla giriştiğini düşündü Bunu yüzüne karşı söylemekten de çekinmedi. Yusuf oğlanın üstüne atlamamak için kendini zor tuttu. Yunus ise güldü yalnızca ve belki demekle yetindi. Bir başkası, ne diye öğreniyorsun bu dilleri anlamıyorum, konuşamadıktan sonra diye araya girince, Yusuf artık dayanamadı, yaşamında ilk kez kavga etmek üzere bir insanın üzerine yürüdü ama Yunus ona da güldü. Görünüşe bakılırsa insanların bu türlü tepkilerine çoktan alışmış, buna herkesten önce kendisi gülmeyi daha bu okula gelmeden öğrenmişti. Gene de öyle anlaşılıyordu ki kekemeliğinin bir eksiklik, daha kötüsü bir sakatlık gibi görülmesini içine sindiremiyor. Zaman zaman bunun tam tersine bir üstünlük, bir özgünlük olduğunu düşünüyor. Belki her şeyi ötekilerden daha iyi bilişine, bu arada Yusuf'un hayranlığına bakarak doğanın kekemelikle açtığı boşluğu başka şeylerle, örneğin sezgi ve usla kapattığını, bunun sonucu olarak da kendi koşulunun başka birçoklarınınkinden daha iyi olması gerektiğini düşünmeye yöneliyor. Uykusuz gecelerinde, uykuyla uyanıklık arasında gidip gelirken, yavaş yavaş bir saplantıya dönüşmeye başlayan değişmez düşünü doğrulayacak kanıtlar arıyor. Sonunda bu kanıtları bulacağını da umuyordu. Nasıl bulacağına gelince kesinlikle bilmiyordu. Yusuf'a da söz etti bundan, o da hiç duralamadan benimsedi varsayımı. Ne olursa olsun düzgün konuşmanın bir üstünlük olmadığını söyledi. Sık sık döndüler bu konuya. Bu konuşmaların etkisiyle olacak, Yunus'un kolejdeki ikinci yılının ilk tarih dersinde, her sözünü özgün ve tartışılmaz bir gerçek gibi söyleyen bilgiç tarih öğretmeni, bin yıllar arasında konudan konuya atlarken, birden dilin ve yazının kökenleri konusuna gelip de insanların çağımızdan en az 100 bin yıl önce konuşmaya başladıklarını, çağımızdan 50 bin yıl önce, yani konuşmaya başlamalarından 50 bin yıl sonra da yazıyı bulduklarını söyledikten sonra, insanlığın dilsizlikten dile, yazısızlıktan yazıya geçmeleri, kendi kişisel başarısı ya da üç kıtada at oynatmış atalarımızın sayısız utkularından biriymiş gibi, ballandıra ballandıra anlatmaya, yazının resim kökenli olduğunu kanıtlamaya yönelen örnekler sıralamaya girişince, Yunus'un tüm bedeninde bir tuhaf titremedir başladı, sonra birden yerinden fırladı, bayağı sinirli bir sesle, hayır, yaya yanlış, ben buna inanmıyorum dedi. Ama nicedir bir uyur gezer gibi aradığı kapının önüne geldiğinin ayrımında değildi. Öğretmen böyle bir tepkiyle ilk kez karşılaşıyordu, hoşgörüyle yüzünü buruşturdu. Saçmalama, bunda inanılmayacak ne var dedi. Kitaplar yazıyor. Önce piktogramlar çıktı, sonra onlardan ideogramlar, sonra da fonogramlar, böylece bildiğimiz yazılar doğdu. Şimdi anladın mı? Yunus Aksu sol elini yüzüne götürüp bir süre düşündü, sonra göğsüne bastırdı. Benim sorunum anlayamamak değil ama bunlar varsayım diye kekeledi. Bence dile o saydıklarınızdan gelindi, yani dilden önce yazı vardı. Öğretmen azıcık gözünü açıp da baksaydı, Yunus Aksu'nun yüreğinin göğsünü parçalamak istercesine çarptığını yüzünden anlayabilirdi. Ancak kekeme öykünüsü yaparak ve söylediklerinin tersini savunarak kendisiyle dalga geçmeye kalkışan bir şakacı karşısında mı, yoksa kafası hiç çalışmayan bir öğrenci karşısında mı bulunduğu konusunda bir karara varamadı, anlattıklarında dayatmayı yeğledi. ''Bırak saçmalamayı.'' ''Herkes bilir ki dilin doğuşu yazının bulunuşundan 50 bin yıl öncedir.'' dedi güvenli. ''Mağaralarda bunca yazı var.'' Yunus ünlü kahkahalarından birini daha attı o zaman. ''Mağaralardaki yazılar neyi kanıtlar? Kulaklarımızı kayalara dayasak sesleri de duyar mıyız diyorsunuz?'' dedi. ''Herhalde ilkel toplulukların tarih öncesinden beri hep aynı ilkel topluluklar olarak kaldıklarını da düşünmüyorsunuz.'' Hayır, yazı var, dil yok. Kimse de çetele tutmadı. Bence dil yazıdan çıktı, yazı dilden değil. Birinin doğduğunu, ötekinin bulunduğunu söylemeniz de bunu gösteriyor. Bir an durup düşündü, sonra anlatılmaz bir biçimde gülümsedi. Her şey işte o zaman bozuldu diye ekledi. Oğlum hiç duymadın mı sen? Önce söz vardı dedi öğretmen. Hristiyanların kutsal kitapları bunu böyle söyler. Yunus Aksu tarih öğretmeninin yüzüne acır gibi baktı ama acımadı. Bebe bence yalan dedi. Öyle olsa başlangıçta insanın da olması ve bülbül gibi konuşması gerekirdi. Başlangıçta yani bundan 100.000 yıl önce değil, çok daha önce. Tarih öğretmeni kürsüye bir yumruk indirdi o zaman. Tüm tarih ve dil bilim kitapları böyle yazar dedi. Yunus gene gülümsedi. Hepsini okudunuz mu diye sordu. Tarih öğretmeni bir yumruk daha indirdi kürsüye. Çık dışarı diye bağırdı. Hemen çık dışarı. Ama kutsal kitap doğruysa tarih ve dil bilim kitapları yanlış. Tarih ve dil bilim kitapları doğruysa kutsal kitap. Benim bunda hiçbir suçum yok efendim. Çık dışarı dedim sana. Yunus hocanın sesinin kinle titremesine karşın derin bir mutluluk içinde gülümseyerek kapıya doğru yürüdü. Tam çıkacağı sırada geriye döndü. Sözsüz sözlerimi anlayamamanız çok acı hocam. Benim için değil sizin için dedi. Çık dedim sana diye haykırdı öğretmen. Önündeki kitabı var gücüyle Yunus'a doğru fırlattı. Yunus kitabı havada yakaladı. Özenle kapatıp en yakın sıranın üzerine bıraktı. Yüzünde mutlu bir gülümseme, öğretmeni ve sınıfı selamlayıp çıktı kapıdan. Birkaç dakika sonra okul müdürüyle burun buruna gelince de silinmedi gülümsemesi. Müdür ders saatinde neden sınıfta olmadığını sordu. O da hep gülümseyerek bu soruyu tarih öğretmenine yöneltmenin daha doğru olacağını, çünkü onun hiç kekelemeden yani ezbere konuşmayı iyi becerdiğini söyledi. Müdür gülümsedi, elini Yunus'un omuzuna koydu. Şimdi de bu mu çıktı dedi. Benden sana baba öğüdü, hocalarla zıt gitme. Yunus mutluluktan uçuyordu. Haklısınız efendim, bir nasihatte 1.000 musibet vardır deyip bahçeye doğru yürüdü. Buluşunun tadını çıkarmak istiyor, bahçede ağaçlar altında, hiçbir şeye bakmadan yürürken, daha önce bunu nasıl düşünmedim deyip duruyordu. Yusuf'a da yineledi bunu. Ama kekelemeden konuşanlar kalabalığının gurur duyduğu anlaşılan dilin ortaya çıkışını, bir bozulmanın başlangıcı olarak göstermesi, bir de yazıdan sonra geldiğini söyleyerek, insanlığın uzun tarihinde dilin görece yeni bir kurum olduğunu, dolayısıyla doğal bir veri sayılamayacağını, bunun sonucu olarak da kekemeliğin bir sakatlık olmadığını anıştırmış olmak hoşuna gidiyordu. Ancak tüm bunlarla nicedir kafasını karıştıran arayış arasında doğrudan bir bağ kurmayı usundan bile geçirmemişti. Dersten atıldığı sırada çok yakında böyle bir etkinliğe gireceğini söyleseler kahkahalarla gülerdi. Ama o günden sonra Yunus'la Yusuf'un bir ölçüde de tüm okulun yaşamında yepyeni bir dönem başladı. Kimilerine göre bir uydurmaca, kimilerine göre bir kurmaca, iki arkadaşa göre de bir araştırma ve bulgulama dönemi. İki arkadaş özellikle pazar günleri, ansiklopedilerde ve kitaplarda hep ilginç kuramı doğrulayacak bilgiler aradılar. En sonunda bir gün akşam üzeri kuramlarını kanıtlamaktan umutlarını kesmeye başladıkları bir sırada Yunus gözleri çakmak çakmak buldum buldum buldum diye haykırdı. Sonra elindeki kitabı dostuna uzatmak varken kekeliye kekeliye okumaya başladı. Değişik dönemlerde değişik düşünürler yazının dilden önce bulunduğunu öne sürmüşlerdi. Örneğin Fransa'da daha 17. yüzyıl başlarında Wegener ile Dürer coşkuyla savunmuştu bu kuramı. Örneğin 20. yüzyılda Jacques van Gennecke'nin aynı kuramı aynı coşkuyla hem de daha güçlü kanıtlarla savunduğu görülmüştü. Ona göre ilk piktogramlar elin devinimlerini yansıtmaktaydı. Yazı da çok daha sonra eklemlenimli dillerde bu devinimlerden kaynaklanmıştı. Kanıtı da en eski Çin harflerinin büyük bölümünün bu devinimleri göstermesiydi. Leibniz'in bilerek ya da bilmeden Çin yazısını uluslararası dil olarak önermesinin nedeni de bu olmalıydı. Çin yazısı ilk ve doğal yazıydı. Sav'ın yanlışlığını kanıtlamaya kalkanlar da vardı kuşkusuz ama onlar umursamıyordu. Bu kadarı yeterdi. Yusuf kalktı, hiçbir şey söylemeden kucaklayıp havaya kaldırdı dostunu. Gözlerinde sevinç gözyaşları, yanaklarını öpüp usulca yere bıraktı. Ertesi gün okulda önlerine geleni allayıp pullayıp anlatıyorlardı büyük buluşlarını. Daha doğrusu bu iş için belirledikleri yöntem uyarınca Yunus kuramı açıklıyor, Yusuf da onun belleği çok sağlam ve konuşması çok düzgün destekçisi olarak kuramın kanıtlarını sıralıyordu. Sınıf arkadaşları, başka sınıflardan meraklı öğrenciler, kafaları iyice karışmış bir durumda anlatılanları dinliyor, bir türlü kesin bir kanıya varamıyor ama içlerinden biri nicedir kesin olarak benimsenmiş görünen bir saptamayı böylesine sarsabildiği, İngiliz ve Amerikalı öğretmenler arasında bile hiç kimse karşısına çıkamadığı için gurur duyuyorlardı. Bir öğrenci topladığı kanıtları kendisini sınıftan atan tarihçiye göstermesine salık verdi. Yunus boş ver değmez demekle yetindi. Ama genç bir İngilizce öğretmeni senin Van Gineken kesinlikle yanılıyor deyince kuşkusuz hep kekeleyerek ama güven içinde bence hiç de yanılmıyor ama benim kuramım onunkinden farklı efendim diye yanıtladı. Ben önce söz yoktu demedim hiçbir zaman. Bana göre başlangıçta söz yalnız insan için değil, tüm yaratıklar için vardı. Yunus daha önce hiç usuna getirmemişti böyle bir şeyi. Neredeyse hiç düşünmeden birdenbire bir savunma güdüsüyle söyleyivermişti. Ama hemen o gün dostunun da desteğiyle kuramını geliştirmeye başladı. Evet, söz her zaman vardı. Ancak başlangıçta hayvanlar için olduğu gibi insanlar için de eklemlenimsiz bir söz, yani bir tür ötüş söz konusuydu. Kimi insanlar dilin yetersiz kaldığı kimi durumlarda, kimi hayvanların da yaptığı gibi el ve yüz devinimlerini kullanmaya başlamış, devinimlerin yaygınlaşıp ortak özellikler kazanması üzerine işin içine somut nesneleri de katarak piktogram denilen yazıya geçmiş, yazıdan da zaman içinde eklemlenimli dili çıkarmışlardı. Amerikalı genç öğretmen bayağı etkilendi bu sözlerden. Sevgiyle saçlarını okşadı Yunus'un. Ama devinimlerden yazıyı çıkarmanın gereğini açıklamak hiç de kolay görünmüyor dostum dedi. Yunus bir süre düşündü. İnsanlar karşı karşıyayken şimdi bizim konuştuğumuz gibi konuşmaya da yazmaya da gereksinimleri yoktu ama karşı karşıya gelememeleri durumunda anlamlı devinimleri taşa toprağa çizmelerinden daha doğal bir şey olamazdı dedi. Olabilir ama biliyorsun bugün bile dünyanın kimi yerlerinde yazısız toplumlar görüyoruz dedi Amerikalı. Yunus bir an duraladı, sonra kararlı bir biçimde ama hecelerini her zamankinden çok daha fazla yineleyip aralarını çok daha fazla açarak ''Bunlar hep tarihsiz toplumlar efendim'' diye yanıtladı. ''Yazıyı söze geçtikten sonra bırakmadıklarını kim ileri sürebilir?'' Amerikalı gülümsedi. ''Tam inandım diyemem ama sen başka türlü bir çocuksun, burası kesin'' dedi. Yunus'un utkusunun kesinlenmesi için bu kadarı yetti de arttı bile. Bundan sonra daha bir güvenle girişti araştırmasına. Hiç kuşkusuz bu konuda ansiklopedilerin ve kitapların istenen kanıtları sağladığı söylenemezdi. Ama o genel bir kandırmaca karşısında bulunduklarını kesinledi. Ansiklopedilerde ve kitaplarda bulamadığını, gene ansiklopedilere ve kitaplara dayanarak kendisi üretti. Sınıf arkadaşları tarih öğretmeniyle tartışmasını sürekli bir şaka konusuna dönüştürüp de dostuyla koyu söyleşilere daldığı her seferde ''Gene neler kesiyorsun kuramcı başı'' dedikleri ya da ondan bu tartışmada ortaya attığı görüşün gerekçelerini istedikleri zaman bir tür meydan okumayla yüzlerden giysilere, yollardan evlere ve baltalara varıncaya kadar ortamın tüm ayrıntılarına da girerek daha konuşma evresine ulaşmamış insanların bildirişim için çizdikleri resimlerin ister istemez belirli bir yalınlaşmanın ardından tek biçimliliği, tek biçimliliğin de yinelemeyi getirdiğini, bunun sonucu olarak tarih öncesinde benzerleri çok bulunan bir öykünmeyle artık gösterdiklerine hiç benzemeyen resim birimlerinden belirttiklerine hiçbir zaman benzemeyecek olan söz birimlerine, yazının gittikçe daralmış kalıplarından bu daralmışlığı her zaman sürdürecek olan dilsel kalıplara gelindiğini anlattı. Arkasından sanki dil yaratılırken kendisi de oradaymış gibi uzun ve karmaşık betimleme ve açıklamalara daldı. Sonra belleği ya da imgelemi çenesine direnmeye başlayınca ünlü kahkahasını koyuverdi. Hemen her seferinde de sözlerini "Benim bunda bir suçum yok" diye bitirdi. Hiç kuşkusuz sık sık yinelenen kahkahalarının sezdirdiği gibi Yunus'un her şey gibi kendi varsayımını da fazla önemsemediği düşünülebilirdi. Ama biraz da çevresindekilerin kışkırtmasıyla gittikçe daha coşkulu, gittikçe daha güvenli konuştu. Konuşmakla da kalmadı. Bir gün yaşlı Türkçe öğretmeninin verdiği serbest yazı ödevinde yeryüzünde en gelişmiş dilin kuşların dili olduğunu, insanların konuştuğu dile gerçek bir dil bile denilemeyeceğini, çünkü gerçek dillerini çoktan yitirdiklerini, bu açıdan bakılınca hayvanlar arasında en geri türü oluşturduklarını anlattı. Beklediği etkiyi de fazlasıyla sağladı. Bir hafta sonra kağıdını verirken yaşlı öğretmenin elleri titriyordu. "Okurken başım döndü. Uydurmacılığın da bir sınırı olmalı," dedi. Ama hemen arkasından ileride iyi bir ozan olabileceğini söyleyince Yunus sinirlendi. Tartışma uzadıkça uzadı. Sonra Yunus gerekçesini kimsenin anımsayamadığı bir sıçramayla kekemeliğin bir geçiş dönemi olduğunu ve insandan çok kuşlara yakınlığı belirttiğini kesinlemeye dek götürdü işi. Sınıfta bir kahkaha koptu. Hoca da bu kahkahayı yengisinin göstergesi olarak değerlendirdi. "Tamam kuşların oğlu, böyle saçmalıklarla uğraşma artık," diyerek tartışmayı kesti. 4. ayrımın sonu. Sayfa 44.